Herkese iyi akşamlar. Çevrim içi özgürlük buluşmalarından hepinize merhaba. 14 Mayıs 2023 seçimlerini ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşam kıymetli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Armağan Öztürk. Hocam, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk Nurettin Hocam. İyiyim, siz nasılsınız? Herkese selamlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Bizim her zamanki gibi, programımızın her zamanki formatında olduğu gibi Armağan Hoca'yla bir 35-40 dakikalık söyleşimiz olacak. Ondan sonra sizlerden gelen soruları hocamıza, kıymetli hocamıza ileteceğim. Hocam, ben ilk seçim değerlendirmenizle başlayayım. Yani bütün konuklara klasik bu soruyu soruyorum. Kısaca bu seçimleri genel hatlarıyla özetleyebilir misiniz? Bu seçim sonuçları sizin nezdinizde ne anlamlar ifade ediyor?
Öncelikle ya şu tespiti yapmak istiyorum. Yani siyaset biliminin enstrümanlarını kullanarak seçimi yorumlamak, ben de yorumlayacağım, yorumlamak isteriz tabii ki. Ama önce bir siyaset psikolojisine dair bir şey, bir hatırlatmada bulunmak lazım. Özellikle muhalif seçmenin durumu bağlamında. Şimdi bu seçimler tabii Nurettin Hocam, kamusal hayatta gerçekleşen bir şey. Farklı partiler, akımlar, fraksiyonlar, adaylar karşı karşıya geliyor, yarışıyorlar. Bir tanesi kazanıyor, diğerleri ya da diğeri kaybediyor. Evet, ama muhalif seçmenin bunu yorumlama biçimi kamusallıkla değil, özel hayatla ilgili. Ya şey gibi, bir sınavı geçmeniz gerekir ama geçemezsiniz. Üzerinizde büyük bir yılgınlık oluşur, başarısızlık hissi. Ya da yakın çevrenizden, yakınlarınızdan, ailenizden birini kaybedersiniz, yas tutarsınız. Ya da çok ağır bir hastalığa yakalanırsınız ya da çevrenizde öyle birini görürsünüz. Üzüntü sizi rahatsız eder. Muhalif seçmende bir psikolojik depresif bir durum var. Siyasi elitler bakımından nevrotik bir şeyle karşı karşıyayız. Yani kimseyi de incitmemek lazım ama muhalefetin önderleri, elitleri yaşanan şeyi açıklamakta, bize açıklamakta zorluk çekiyorlar. Belki de kendilerini açıklamakta da zorluk çekiyorlar. Burada bir nevrotik durum var, bir anormallik var, bir anomi var. Bizim yaşadığımız şey ise depresyon. Yani bunu bir sürü örnekle açıklayabiliriz. Bir kere gerçek, önce işte 14 Mayıs gecesini ve sonra yaşananları düşünelim. Sonra 28 Mayıs'tan sonra bugüne kadar yaşadığımız şeyleri. Bir kere gerçeği kabul etmekte zorluk çekiyoruz. Muhalif seçmenin epey bir kısmı seçimde hile yapıldığını, milyonlarca Suriyeli'ye oy kullandırıldığını, ayrıca sandıklarda sorun yaşandığını, hatta deprem bölgesindeki insanlara yönelik işte epey bir nefret söylemi de içinde barındıran açıklamaları düşünün. Bunların tamamı gerçeği kabul etmemek, bununla yüzleşmemeye dair bir sorunun işareti. Siyasi elitler bakımından nevrotik, seçmenler bakımından, bizim yaşadığımız bakımdansa depresif bir durum var. Öncelikle siyaset psikolojisiyle ilgili bir dram yaşıyoruz. Yani düşüncelerin ve rasyonelliğin devre dışı kaldı ki yani insan aynı hem rasyonel hem de öyle olmayan bir varlık. Dolayısıyla anlaşılabilir bir şey. Ama bu denli büyük bir duygu yoğunluğu, umutsuzluk, kaygı düzeyinin çok fazla yükselmesi, herkesin birbirini suçlaması, bu suçlamaların artık önü yani kontrol edilemez bir düzeye ulaşması normal değil. Demek ki en azından muhalif kesimin bakımından çok ciddi bir umut kırılması durumuyla karşı karşıyayız. Süreci yönetmekte zorluk çekiyoruz. Bize bu noktada yardımcı olması gereken elitler de işte başta Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere kendi görevlerini, üstlerine düşen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmemekteler. Bir de başarıyla ilgili bir hatırlatma da yapalım. Yani bu psikolojik bir şey ve bunu söylemek lazım. Yani insanlar bu meseleyi düşünsel boyutta ele alabilirler. Biz de genelde yorumcular böyle yapıyor. Ama bununla başlamayı yani hissettiğim şeyler bakımından da doğru bulmamaktayım. İnsanların bu olay hakkındaki düşüncelerinden çok duyguları ve hisleri bence çok daha çarpıcı ve hala süreci yönlendirme konusunda çok daha baskın. Kaygılar kontrol edilemediği müddetçe. Biraz daha rasyonel bir zemine çekilirsek ortada çok ciddi bir başarısızlık var. Şimdi biliyorsun bu Nurettin Hocam, başarı başarısızlık da biraz relatif bir şeydir. Yani kişiden kişiye değişir. Ama ben yani bireyselce bir yorum yapayım. Yani muhalefetin aktörlerinin kendi önüne koyduğu hedefler bakımından ne vaat etti muhalefetin aktörleri, başta aday Kılıçdaroğlu olmak üzere, düzenin değişeceğini, Millet İttifakı'nın ve onun tüm onu destekleyen herkesin aslında meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını, hatta şöyle propaganda da yapıldı değil mi? Birinci turda hadi bu işi bitirelim. Yani gerçeklik algıları o kadar...
Bir izleyicimiz yorum yapmış, sizinle paralel %60 ile alacağız denilen seçim kaybedildi. Evet, bunu da söylediler.
Evet, yani %50 rakamının çok üstünde bir şey. Yani buna inanıyorlardı mı bunu söylediler, yoksa normal bir seçim söyleminin bir parçası mıydı? Ama bunu söylendi. Uzun süre kampanyanın ana söylemlerinden bir tanesi oldu. Yani kişilerin kendi vaatleri bakımından da konuştuğumuz zaman... Tabii ciddi bir başarısızlık var. Yani bir şey söylüyorsunuz, bu böyle olacak diyorsunuz, biz bunun için mücadele edeceğiz ve o öyle olmuyor. Yani bu böyle olmayınca tabii başarısız oluyorsunuz. Şimdi tabii başarı, başarısızlık, tabii seçimler de aynı zamanda tıpkı futbol maçları gibi sonucun her şeyin önüne geçtiği, tüm sürecin de sonuca göre yorumlandığı olaylar. Bu bağlamda da bir ciddi rasyonellik krizi var. Demek ki aktörler hem kendi konumlarını ve stratejilerini hem de kimle mücadele ediyorlarsa, işte bir rakip de vardı sonuçta, Cumhur İttifakı, Sayın Erdoğan falan, onun durumunu, vaziyetini, Türkiye'nin şartlarını eksik ya da yanlış değerlendirdiler. Keşke bunu açık yüreklilikle söyleyebilseler. Bunu söylemeye, duymaya da çok ihtiyacımız var. Bir ciddi rasyonellik sorunu öyle karşı karşıyayız. Bir de yine başta şunu da söyleyeyim, çünkü istifa sesleri çok yükseliyor. Belki o konuya da ayrıca değiniriz. Ya Türkiye'de şimdi istifa meselenin en son boyutu, ben bir adım gerisinden başlayayım. Türkiye'de hem akademide hem de siyasette eleştiri kültürü çok güçlü değil Nurettin Hocam. Yani eleştiriyi düşmanlık olarak ele almayı ön plana çıkaran bir bakış açısı yerleşmiş durumda. O yüzden mesela Türkiye'nin şu ankinde de, yakın tarihte de, uzak tarihteki neredeyse tüm fikir tartışmaları kişisel tartışmalara dönüşüyor. Fark etmişsinizdir. İnsanlar eleştiriyi bir düşmanlık olarak ele alıyorlar. Bu böyle olunca öz eleştiri de olmuyor. Öz eleştiri olmayınca açıklama da olmuyor. Özür de dilenmiyor. Ve tabii sonuçta istifade edilmiyor. O yüzden yani istifa kelimesi çok tabii önemli bir kelime. O kelimeden önceki hususlar konusunda da sorun var. Yani seçim gününden, 14 Mayıs akşamından, gecesinden, hatta 28 Mayıs akşamından bugüne kadar yaşadıklarımız bağlamında da söyleyeyim. Doğru düz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca özür de dilenmedi değil mi? Hani belki hata yapılmıştır, belki eksik bir yorum yapılmıştır. Bunlara dair de doğru dürüst, sonuçta hepimiz muhakeme yeteneğine sahip insanlarız. Bu kadar duyguların, kaygıların ve korkuların ön plana çıkmasının nedeni açıklama eksikliği. Açıklama ve özür olmadığı için dolayısıyla istifa da olmuyor. Yani istifa ile ilgili de bir hatırlatma, özellikle başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasi elitlere yöneltilmiş bir şeydir, bir taleptir aynı zamanda. Ya şimdi biliyorsunuz bizde bu öz eleştiri kültürü zayıf olduğundan istifa bunun peşine gelmiyor. Bizde istifa nerede istenir? Karşıdaki rakibi sıkıştırmak için istenir. Yani siyasi ahlakın bir gereği olarak değil de real politiğin bir gereği olarak. İşte yakın tarihteki deprem olaylarını falan hatırlıyoruz hepimiz. Ne istedi muhalefet? Çok yoğun bir şekilde Kızılay Başkanı'nın falan istifasını istedi değil mi? Yani ben bu arada haklı olarak istedi.
Haklı.
Ama mesela şu aklıma geliyor. Yani kişiselleştirmiyorum ama sadece bir örnek vereyim. Mesela Hatay Belediye Başkanı istifa etmedi. Halbuki Hatay'da neredeyse ayakta bina kalmadı. Hatay Belediye Başkanı muhalefetin bir parçasıydı. 20 yıldır orada belediye başkanlığı yapıyor. Demek ki pek çok noktada attığı imzalar vardır, yaptığı hatalar falan. Yani bu istifa meselesinin kurumsallaşması için epey bir yol kat etmemiz lazım. Sorun toplumsal ama yani siyasetçilerin de topluma karşı sorumlulukları var. Bunların gereğini umarım yerine getirirler. Ve partiler tabii ki muhalefet bloğunun her ne kadar iki ittifakla girseler de üç büyük sütun üzerine yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Yeşiller ve Sol olarak girdi de ona HDP diyelim. Bu üç partinin üç ayrı geleneğe karşılık geliyorlar. Kendi amaçları bakımından ciddi bir başarısızlık var. İç hesaplaşmayı gerektirecek koşullar oluşmuş durumda. Bazı partiler, mesela Yeşiller ve Sol'da biraz daha hızlı gidiyor bu süreç. Bu iç hesaplaşma, sorgulama süreçleri daha hızlı giderken bazı partilerde, işte Cumhuriyet Halk Partisi onlardan bir tanesi, bir hali geriden geliyor. Yani parti içi mekanizmalar bakımından İYİ Parti de her zamanki gibi işte solla sağ arasında bir ortada durmakta. Yani bir hesaplaşma ve sorgulamaya hazır, belki de bir politika değişikliğini, ama bunun emarelerini göstermek konusunda kamuoyuna yeterince güçlü sinyaller vermemekte. Bir çöküntü yaşıyoruz. Bu çöküntü tabii ilk seçimimiz değil, son seçimimiz de olmayacak. Muhalefetin kaybettiği son seçim de olmayacak. Ama toparlanması için hem elitlerin, belki de elitlerin kendisinin değişmesi ve en az onun kadar önemli olan söyleminde değişmesi lazım ki seçmenler de daha rasyonel bir zeminde şu yaşadığımız şeyleri tahlil edebilsinler. Ve genel çerçeve olarak önce bunu söylemek istiyorum.
Hocam çok teşekkürler. Ben de bir hatırlatma yapmak isterim bu öz eleştiri meselesine dair. Hep vurguladığım bir şeydir. Bizde yapıcı eleştiri, yani kasıt genellikle beni eleştirmeyin. Benim zımni bir şeyidir, ifadesidir. Yapıcı eleştirilere açığız falan. Şimdi burada aynı çöküntüyü, aslında benzer çöküntüyü, aynı değil, 2018'de de muhalefet yaşamıştı. 2018 evet. Seçimlerinden sonra. Ama 2019 seçimlerinde özellikle büyük şehirlerdeki kazanımlar ve büyük şehirlerin belediye başkanlarının yeni kamusal siyasal elitler, yeni siyasal elitler olarak yükselişi, İmamoğlu gibi, Yavaş gibi, hatta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, biraz daha muhalif, işte toplumsal muhalefet denir ya 70'lerden beri, hep o sol içerisinde de bir tartışmadır. Toplumsal muhalefet versus kurumsal muhalefet gibi. Benim ona ciddi şerlerim var da. Neyse, şimdi ben moderatörüm. Şimdi burada 2024 seçimleri de böyle biterse, yani iktidar partisi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini tekrar alırsa, bu muhalif, toplumsal muhalefetin psikolojisi çok daha beter yerlere doğru gidecek. Şimdi bu noktada bir değişim talebinden bahsettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki siyasal partiler içerisindeki en kurumsal parti. Yani bu her partide hizipler olur ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hizipleri daha önce medyada, kamusal anlamda görünürdü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hizipler. CHP'yi sağdan ayıran ve modern demokrasi standardına bir parça da olsa yaklaştıran önemli vasıflarından biri buydu. Ama bir siyaset bilimci olarak ben artık bu hizipleri kamuoyunda göremiyorum. Yani siz de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilen, hatta çalışan da bir akademisyensiniz Cumhuriyet Halk Partisi üzerine. Bunu nasıl değerlendirmek lazım hocam? Yani CHP'de hakikaten bu, ben Baykal dönemindeki seçim yenilgilerini hatırlıyorum, daha fazla reaksiyon veriyordu hem örgüt hem Baykal karşıtı hizipler. Şimdi neden böyle bir sükunet hakim? Yani Kılıçdaroğlu ne yaptı CHP'ye?
Şimdi CHP ile örneğin sağ partiler arasında şöyle bir farklılık var Nurettin Hocam. Onu söyleyerek önce başlayalım. Belli sınırlar içerisinde, bunun da istisnaları vardır da, sağ partiler genelde lider temelli partiler. Yani işte bütün iç muhalefete rağmen Adalet Partisi Süleyman Demirel'in Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi de öyle. Turgut Özal'ın partisi de Anavatan Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi de Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi. Evet, ama Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurum kültürü, bu bazen soruna da yol açıyor bu arada. Yani kurumsallaşma iyi bir şey. Türkiye'de genelde eksiktir ama yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir tarihsel bagajın da sürekli olarak geleceğe aktarılmasına da yol açmakta da. Kurucu bir lider var, Mustafa Kemal Atatürk. Diğer tüm genel başkanlar, şu anki dahil olmak üzere, aslında gölge fenomenler. Bu böyle olunca eleştirellik düzeyi daha yükseliyor. Yani çünkü kişi partisi değil, lider partisi değil. Lider gitse de kurumun kalacağına dair tüm seçmenlerde bir mutabakat var. Liderin kendisinde de. Kılıçdaroğlu bakımından 2019'da kadar aslında Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler, parti içindeki muhalefet, örneğin Balkan döneminde çok farklı değildi. Defalarca Muharrem İnce adaylığına başvurdu, biliyorsunuz. Pek başarılı olamadı ama kurultay tecrübelerinde işte belli miktarda, bizde siyasi partiler bir tür oligarşinin Tunç Kanunu seviyesinde zaten siyaset üretmekte. Yani genel başkanlar işte delegeleri belirliyor, delegeler genel başkanları belirliyor. Evet, herkes siyasi partiler kanunundan şikayet eder ama partiler kanunumuz siyasi partilerin onu işlettiği kadar antidemokratik değil. Mesela siyasi partiler kanunda ön seçim var. ama hiçbir parti ön seçim kullanmıyor. Hatta üyelerle de ön seçim yapılabilir. Sadece delegelerle falan değil. Kılıçdaroğlu dönemindeki sorunlar da 2019'a kadar Baykal döneminden çok farklı değildi. Yani genel başkan başarısız oluyordu. Bir sosyal demokrat partiden beklenen nedir? Başarısızlıktan sonra istifa etmesidir. Yani çok yaygındır şeyde Avrupa tarzında sosyal demokrasi için. Ama Baykal böyle yapmıyordu. Onun yerine işte çeşitli bahaneler üreterek ya da işi soğumaya bırakarak devam etmekteydi. 2019'a kadar Kılıçdaroğlu da böyle yaptı. 2019'daki kırılma önemli bir kırılma. Çünkü çok uzun süre devam eden bir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı vardı. Bu iktidarın yarattığı, muhalif seçmende yarattığı bir tahribat var. Değişim talebinde bulunmaktalar. Aynı zamanda bunun ekonomik, sosyal ve sınıfsal karşılığı da var. Bu yorumlara tabii belli ölçülerde katılıyorum ama Türkiye'de merkezle çevre, orta ve üst sınıflarla orta ve alt sınıflar arasındaki gerilim artıyor. Öyle bir durum da var. Sonuçta orta ve üst sınıfların başarı isteği, yani evet biz yerelde iktidarı aldık, genelde de alabiliriz de dair arzu, geriye kalan tüm arzuların üstüne çıktı. Bunu da bir yere kadar anlıyorum. Ama bu tabii şöyle bir durum, ironik bir şeye de yol açtı. Mesela Kılıçdaroğlu'nun en sık kullandığı argüman nedir? Tek adam rejimi, işte demokrasi yok öbür tarafta falan. Ama aynı yöntemler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de kullanılmıştı. Bu arada demokrasi de sonuçta katılıma, eşitliğe ve yarışmaya dayalı bir sistem. Bunların hiçbiri uzun bir süredir, birkaç yıldır en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde kullanılmadı. Bütün yetkilerin genel başkana devredildiği, genel başkanın mutlak hakim olduğu bir sistem ve bunun karşısında ne vaat etti Kılıçdaroğlu bu içerideki konsolide olma karşısında? Millet İttifakı'nın da diğer bileşenlerin de belli ölçülerde buna dahil ederek bize vaat ettiği şey şuydu: Bana yetkiyi verin. Lütfen karşı çıkmayın. İtiraz etmeyin. Muhalefetten yana olmak, işte çoğulculukla ilgili sorunlar var, özgürlükle ilgili sorunlar var. Siyasi parti böyle işler mi? Bu tür eleştirileri insanlar duymak istemiyordu. Ve bunun karşılığında bize vaat ettiği şey başarı. Yani bir gün gelecek. İşte o gün geldi ve olmadı tabii. 14 ve 28 Mayıs. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sona erdirilecek. Dolayısıyla benim bu o ana kadar, bunu bir savaş olarak görürsek, bütün gücümü toplamam, parti içindeki çatışmaları ötelemem gerekiyordu. Pek çok, Halk Partisi'ni bilenler bilirler, pek çok muhalif siyasetçi, bir kısmı gazeteci olarak varlığını devam ediyor, bir kısmı siyasetçi. Aslında Kılıçdaroğlu'na zamanla itiraz edenlerin bir kısmı da öyle. İtirazlarını geri plana ettiler. Çünkü uzun süredir işte muhalefet iktidara gelemiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi çok daha uzun bir süredir iktidara gelememekteydi. 2019 böyle bir umut sağladı. Ve bu umut işte bu senenin Mayıs ayında ciddi bir çöküntüye uğradı. Yani Kılıçdaroğlu ile geriye kalan dönemler arasındaki fark bence iktidarı elde etme umudunun siyasetin temel öğesi haline gelmesi ve bunun da seçmen tarafından satın alınmasıydı. Bir ekonomik dil de kullanayım. Yani bunu real bir şey olarak gördü. Gerçekten de iktidarın değişebileceğine dair bir umudu besledi. Bu nedenle itirazların büyük bir kısmı ötelendi. Bunun zamanla değişeceğini düşünüyorum. Tabii başka faktörler de var. Bir tanesi belediyelerin durumu. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi var. Bunların bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi. Biz de belediyeler, delegeler, işte üzerinden bir tür siyasetin finansmanına dair bir süreç işlemekte. Yani işte bunun bir benzeri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de var ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Yani arada müteahhitlerin dolayımı sağladığı, delegelerle belediye başkanları arasında bir tür ekonomi politik bir ilişkinin olduğu bir süreç var. Özellikle büyük kentlerde, kent rantının siyasete aktarılması bakımından. Bunun da bence Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından iyi kullanıldığını düşünüyorum. Yani parti içindeki insicamın sağlanması noktasında. Alevilikle ilgili bir tartışma da buyurun.
Yani bu benim şahsi gözlemim. Bu gözlemi paylaşan akademisyenler de var. Mesela büyükşehir belediyelerinin kazanılmasından sonra, özellikle İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin kazanılmasından sonra muhalif medyanın yayın kalitesinde gözle görülür bir yükseliş oldu. Yani eskiden ben mesela 2019 öncesi Halk TV falan hatırlıyorum. Bizim Aksaray'ın yerel televizyonu Kanal 68'den halliceydi. Ama şimdi gayet güzel yayınlar yapıyorlar. Yani onu da vurgulamak istedim. Buyurun hocam.
Kaynakların bir kısmı ona da değiniz. Medyaya aktarıldı. Böyle bir hani o söylem birliğini sağlayacak işte partiden partiyle ilişkili organik aydınların işte söylem üretmesi, muhalefetin başarılarını olduğundan daha güçlü, daha fazla, iktidarın ise zayıflıklarını yine olduğundan daha fazla göstermesine dair bir süreç işletti. Medyanın da burada çok ciddi bir rolü var ama tabii olumsuz da bir rol. Yani hakikatin aktarılması bakımından ona belki ayrı bir başlık haline de değinelim. Bir de tabii Alevilik meselesi var. Bu nazik ve tartışmalı bir konu. Yani şöyle şunu düşünüyorum ben bu konuda. Tabii şehir işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Alevi Partisi'ne dönüştüğüne dair yakınmalar parti içinden, dışından, şuradan, buradan bilen. Bunun bir şehir efsanesi yanı var. Çünkü kimsenin elinde rakam yok. İşte kaç delege, kaç milletvekili, kaç belediye başkanı. Yani böyle rakam çıkarmanın da çirkin bir yanı da var aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Ama şu var, onu unutmayalım. Nasıl ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Trabzonlu, Rizeliler toplam nüfusa göre daha fazla temsil ediliyorlarsa, benzer bir durum evet Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Yani belediyeler için de Tuncelilik ve Alevi olmak daha itibarlı, daha işte revaçta, kritik yerlere kişilerin aktarılması noktasında bir tür asabiye yaratma noktasında kullanılmıştır. Evet. Ya bu bir yere kadar da nasıl söyleyeyim? Bir yere kadar da olumlu partinin kendi içerisindeki insicamının yaratılması ama aynı zamanda tabii siyasi partiler temsil demokrasi uyguluyoruz ne yazık ki. Temsil demokrasi siyasi partiler aracılığıyla yürüyor. Dolayısıyla partilerin aşağıdan yukarı bir şekilde demokratik olması lazım Nurettin Hocam. Yani yani ister para işin içine girsin, ister etnik ya da kültürel benzerlik girsin. Asabiyeyi kurma adına çoğulculuğu boğan, çoğulculuğu ortadan kaldıran, azaltan, insanların düşünce özgürlüğünde törpüleyen her türlü girişim son kertede demokrasiye zarar veriyor. Keşke daha eleştirel bir dil kullansaydı. İşte hem partinin parti içerisinde aktif siyaset yapanlar hem de partiye yakın olan işte organik aydınlar falan. Ne yazık ki muhalefet eleştirdiği şeye hani düşmanına Cumhur İttifakı'nı öyle ifade ediyorlar ya, orada demokrasi yok, işte orada özgürlük yok, işte orada şu yok, bu yok falan. Ona biraz benzemeye başladılar. Madem onlar öyle seçim kazanıyor, biz de artık bu iç çekişmeleri bir kenara bırakalım, işte böyle bu şekilde ilerleyelim. Bunun da seçmende bir ölçüde karşılık bulduğunu da söylemek lazım, onu da söyleyeyim. Yani sadece elitlerin yukarıdan aşağı planladığı bir şey olamaz bu. Yani işte herkes aynı sözü söyleyecek, aynı kişiye oy verecek. Bunu siz isteyebilirsiniz, arzulayabilirsiniz ama insanların bu şekilde davranması biraz da bunu olumlamalarıyla ilgili. 2019 böyle bir maddi zemin yarattı. Şu an için, bugüne dair de bir şey söyleyelim. Bugün itibariyle o zemin ortadan kalkmıştır. Yani çünkü 2023'te yaşadığımız kırılma 2019'daki kazanımları belki resmen değil, belediyeler hala CHP'de ama fiilen ortadan kaldırdı. Ve gelecek 10 ay içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi özel olarak, genel olarak da muhalefet ciddi bir değişim ve dönüşüm içine girmezse ne kadar belediye aldıysa onların tamamını 2024 itibariyle geri verecek. Ve fiilen de korktuğu şeyi yaşayacak hale gelecek. Ben biraz böyle görüyorum. Yani iktidara ulaşma isteğinin geri kalan tüm istekleri bastırdığı ve demokratik taleplerin geri plana itildiğine dair bir süreç yaşadı.
Buna %100 bu söyleminizle, daha doğrusu bu argümanınızla %100 mutabıkım. Çünkü bunun sosyal medyadaki yansımalarını gördük. Yani ben kampanyaya dair bir eleştiri yaptığımda sürekli eleştirdim ben kampanyayı. Çünkü başarılı olacağına inanmıyordum. Yani sözümü sakınmadım. Sosyal medya platformlarında. Zaten sizin de dikkatinizi çekmiştir. Altta gelen yorumlara falan bakıyordum. Sürekli git o zaman AKP'ye oy ver. Yani çok basit bir şey söylüyorsunuz. Öyle bir refleksle ben de karşılaştım. Aklıma şey geldi. Bu William Cross'la Richard Kratz'ın The Challenge of Intra-Party Democracy diye bir kitap bölümleri var. Orada bu bazen diyor işte partinin harici hedefleri için dahili demokrasi, parti içerisindeki dahili demokrasi askıya alınabilir. Sanırım Cumhuriyet Halk Partisi de 2019'dan sonra biraz bunu yaşamış. Yani sizin biraz önce anlattıklarınız bana bunu söylüyor. Şu da çok önemliydi, bu parti içi demokrasi falan Avrupa'da, özellikle Batı Avrupa'daki yeşil hareketlerde, çevreci partilerde Bazen sıkıntıya da yol açıyor. Çünkü onlar adayı örgüte sorarak, örgüt değil üyelere sorarak karar veriyorlar. Yanlış bir aday veriliyorlar. Seçimi kazanamıyorlar. Yani delege karar verse partiyi daha iyi tanıdığı için daha doğru aday verecek ama bu tabii bize, bu tartışmalar bize 5-6 gömlek bol. Yani orada en azından işletilen, ana akım partilerle de işletilen asgari bir parti içi demokrasi var. Hocam peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu her zaman bu türbülanslardan başarıyla çıkan bir genel başkan olarak kamuoyunda yer aldı. Yani bu yaşadığı ilk türbülans değil ama sizin de dediğiniz gibi en şiddetli türbülans. Şimdi terazinin bir kefesine Kılıçdaroğlu'nun avantajlarını koyuyorum. Medyası var. Tıpkı Erdoğan gibi Kılıçdaroğlu'nun da yandaş yazarları var. Ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin otoriter politikaları Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini de bir yandan besliyor. Doğal bir kredi alanı açıyor. İşte delegeler arkasında belediye rantının da yarattığı o pastadan payını alan bir grup da Kılıçdaroğlu'nun arkasında. Öbür tarafta da en büyük negatiflik seçimin kaybedilmesi. Bu türbülansı Kemal Bey sizce atlatabilir mi?
Şimdi bu soru hem evet hem hayır tabii ki. Partinin başında kalabilir ve bence kalmak da istiyor. Çünkü istifa etmek isteseydi istifa ederdi. Çünkü istifa tek taraflı bir beyan. Hatta o gece bile yapabilirdi. Partinin başında kalma konusunda kendisi ve ekibinin bir ısrarı var belli ölçülerde. Ve ayrıca bu arada şunu söyleyelim. Bu analiz çerçevesinde o parametreyi unutmayalım. Biz bir sistem değişikliği de yaşadık 2018-17'den sonra. Şimdi parlamenter sistemde çok partili hayatta çoğulcu düzende partiler arası yarışmanın bir benzeri parti içinde de olabiliyor. O çok daha kolay. Ama siz böyle ikili sisteme giderseniz iki blok, iki parti falan bu sistem içi tartışmayı ve yarışmayı kısıtlıyor. Çünkü öbür tarafı mutlak yenmeniz lazım. Bu acayip bir oy oranına ulaşmanızı gerektiriyor. Yani böyle bir sistemik durum da var. Aynı zamanda bu işi kolaylaştıran. İran seçimi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ilk zaten onu söyledim. Ama bu iki partili düzen, iki bloklu düzeninde Kılıçdaroğlu ve çevresindeki kişilerin uygun konjonktürde işini çok kolaylaştırdığı kanaatindeyim. Soruna gelince... Evet, Kılıçdaroğlu partiyi kontrol etmekte çok zorluk çekmeyecektir. Zaten partiden şöyle bir şey hissediyoruz. Parti içinden çok ciddi bir karşı çıkış yok. Bir homurdanma var, evet. Evet, bir homurdanma var. Ama yani partinin önemli aktörlerinin başını çektiği, mesela delegelerden imza toplandığı, partinin teşkilatlarının, örgütlerinin ayağa kalktığı ve ciddi demokratik tepkilerini ortaya koyduğu bir kamusal bir ortam söz konusu değil. Yani Kılıçdaroğlu devam edebilir ama Kılıçdaroğlu için asıl sorun şu, bir kere bir alternatif, onun da alternatif olup olmadığı kendisi açıkça açıklamadığı için tam kestiremiyorum ama öyle olduğunu varsayalım. İmamoğlu diye bir aktör var. Yani parti içerisinde kendisine karşı bir gölge alternatif lider var. Bir de seçmenin Kılıçdaroğlu ve CHP hakkındaki kanaatleri var. Yani partiyi ne kadar hakim olursanız olun sonuçta yine 10 ay sonra da sandık ön plana konulacak. Ve ağır bir seçim yenilgisi bunu izleyebilir. En büyük sorun yani seçim olmasa bu birkaç yıl sonra seçim olsa mesela 10 ay sonra seçim olmasa Kılıçdaroğlu için hiçbir zorluk yoktu bence. Ama seçim 10 ay sonra olduğu için ve tabanın sesini dinlemediğin durumda o tabanın kendisine oy vermeme ihtimali de yüksek olduğu için. Bu arada şeyi de unutmayalım. Yerel seçim başarısı CHP'nin parti olarak bir başarısı değil. İttifak sisteminde HDP'nin ve İYİ Parti'nin biraz da buna mecbur edildiği bir sistem. Aman bizi destekleyin çünkü başka türlü yenemiyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Şimdi Millet İttifakı'nın ben fiilen bittiğini düşünüyorum. Kimse açık açık söylemedi genel başkanlardan bir tanesi ama özellikle İYİ Parti'den böyle bir açıklama gelebilir ileride. HDP'de başka bir kaotik durum var. Yani 2019 öncesi koşullar zaten şu an yok ve gelecek 10 ayda da olması için bir neden yok. Çünkü radikal değişim bekleniyor partilerin kendi içerisinde. Dolayısıyla CHP her şeyi doğru yapsa bile, şu ana kadar bir şeyi doğru yapmadı ama her şeyi doğru yapsa bile yine kaybedilmesi kolay bir seçimle karşı karşıyayız. Bence burada biraz Kılıçdaroğlu'nun sabrı önemli. İmamoğlu'nun ne kadar cesur davranacağı, cesareti önemli. Bu ikisi arasındaki denge Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek 10 ayını, 20 ayını, 30 ayını falan belirleyecek. Bir de dışarıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oy oranlarına, yani aslında olduğundan daha büyük, güçlü görünmesine yol açan faktörler var. Yani HDP desteği ve İyi Parti desteği ne ölçüde bundan sonra devam edecek? Ben çok etmeyeceği kanaatindeyim. O yüzden parti bir an önce kendi iç kuvvetlerini güçlendirmek adına kendi iç muhasebesini yapmalı ve bir kadro değişikliğine gitmeli. Ama delegeler bakımından, partiden aldığımız sinyaller bakımından bunu kısa erimde çok da olası görmüyorum.
Hocam, Sezen Aksu'nun şarkısında bir şey var ya, mısra, ne inkar ne itiraf diye. Hani Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri biraz öyle, bir inkar da yok. Hani seçimi kazandık da diyemiyorlar ama itiraf da yok. Açık açık kaybettik diyen de fazla kimse yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Peki tam bu ittifaklar demişken, tabii Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u tek başına kazanmadı. Bu arada şöyle bir düzeltme yapayım. İYİ Parti Genel Sekreteri Sayın Uğur Poyraz ittifakın bittiğini söyledi. Ama Genel Başkan düzeyinde bir açıklama gelmedi. Onu hemen not etmiş olalım. Peki İYİ Parti ve HDP, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 2024 yerel seçimlerinde aday çıkarmayarak İstanbul ve Ankara'da destekleme konusunda bu kadar iştiyaklı olur mu? Ben çok zannetmiyorum. Çünkü sizin yorumunuzu alacağım bu konuda. Aday çıkarmadıkça seçmenle olan, tabanla olan bağda biraz aşınma oluyor sanki. Yani partinin kurumsal kimliği, müstakil kurumsal kimliği de aşınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tekrar bu iki ortağı aynı masada, daha doğrusu masa demeyelim de, aynı adaya oy verme konusunda, kendi adayına oy verme konusunda motive edebilir mi? Bunu hangi enstrümanlarla, nasıl bir politikayla sağlayabilir, eğer yapabilirse?
Şimdi hem İyi Parti hem de HDP, Yeşiller ve Sol ya da HDP konusunda bir analiz yapmak lazım. Şimdi İyi Parti son 5 yılda mesela oy oranları da değişti filan, katılım oranları filan, ama kabaca aynı oranı aldı. Yani sanki son 5 yıl hiç yaşanmamış gibi oldu İyi Parti için. Bu partinin, hani Sayın Akşener başbakan olmak niyetindeydi. Başbakan olabilmesi için hani partinin birinci falan çıkması gerekiyor. Kendisi önüne koyduğu oy çıtası bakımından. %10 oyda çakılıyor olması İYİ Parti açısından çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Ve epey sayıda kişi, Uğur Poyraz'a o açıklamayı yaptıran, Sayın Poyraz'a açıklamayı yaptıran da bir neden de o. İYİ Parti içerisinde çok uzun süreden beri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıkça ve Millet İttifakı'nda İYİ Parti ile CHP arasındaki mesafeye yönelik daha üstü örtük bir şekilde bir itiraz vardı. Şimdi bu seçimler bu itirazın artık çok daha açık bir şekilde dile getirildiği ve partinin eğer devam edecekse İyi Parti, müstakil bir parti olarak, yani CHP'nin biraz sağdaki bir kopyası olarak değil, kendince bir parti olarak devam edecekse bir karar vermeleri gerekiyor. Onların kurultayları daha yakın. O kararın ben işte çok değil bir ay içerisinde falan verileceği kanaatindeyim. İyi Parti Millet İttifakı'ndan çekilmeli ki Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP'ye karşı, daha doğrusu onlardan farklı, ayrı bir siyasal sosyolojik yapıyı örgütleyebilsin. Bu olmadığı müddetçe, yani şu kabul edilebilir, evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başında olduğu ittifak çok güçlü, bir sürü enstrümanı var, devlet aygıtını kullanıyor, kutuplaştırıcı bir dili var filan, evet doğru. Ve dolayısıyla muhalefet partileri bir yerde işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar. Bunu da bir tırnak içinde makul kabul etmek lazım. Ama İyi Parti'nin CHP ile mesafesini ayarlayamaması, bu tabir çok doğru mudur bilmiyorum, kusura bakmasınlar, ama onun yörüngesine girmesi, müstakil varlığını, kimliğini tam olarak hayata geçirememesi bir kere kendisine çok zarar verdi. Onu söyleyeyim. Bu oy İYİ Parti'nin oyu değildi. Yani çok uzun bir süre hepimiz Anadolu'da yaşadık, gittik, geliyoruz filan. İYİ Parti'ye ciddi bir teveccühün olduğu da açıkça ortadaydı. Bu teveccüh tümüyle ortadan kalktı ya da minimize edildi. İYİ Parti'nin CHP'ye daha fazla mesafe koyması onun için daha kitleselleşmesi yönündeki tek seçenek. Bu seçeneği, bu adım atar mı Akşener ve çevresindekiler bilmiyoruz. Onu öğreneceğiz ama evet, siz de örnek verdiniz. Akşener'e yakın kurmayların verdiği sinyaller böyle bir adım atmaya yakın olduğu yönünde. Bu bir. HDP bakımındansa başka bir trajedi yaşanıyor. Ya zaten HDP ile işte Kürt ayrılıkçı hareketi, PKK terörü arasındaki organik, inorganik bağlar bir uzun süredir Türk siyasetinde tartışılıyor. Parti bunun yükünü bir türlü üstüne atamadı. Ayrıca yani partinin demir taşıyla işte Pervin Buldan'ı arasında, yani parti içli klikler arasında da bir çatışma var. Ve HDP o da kendi tedbirlerini almazsa, hani hatırlayalım 90'lı yılları, uzun süredir Kürt partileri var değil mi? Onların geleneksel oyu neydi Nurettin Hocam? %5-6 filan. Evet, sonra ne oldu? Türkiyeleşme projesi, Selahattin Demirtaş'la filan, o oylar yaklaşık iki katına çıktı. 10-12 bandında 13'ü zorlayan bir partiyle karşı karşıya geldik. Ve HDP 2015'ten beri geriliyor. Bu artık gerileme hem büyük kentlerde hem de bölgede, bölge coğrafyasında inkar edilemez bir düzeye ulaşmış durumda. Onların da kendi seçmen tabanlarını korumak, yeni seçmenler kazanmak için kimliklerini yenileme bir sürecine girmesi lazım. Bence onlar da CHP ile olan bu ittifak ilişkilerini sürdüreceklerse bile daha açık, daha pazarlıkçı bir strateji benimseyeceklerdir. Dolayısıyla 2019 koşulları asla tekrarlanmayacak. Ya yani zaten bir olayın, yani sadece siyasette değil, başka hayatın başka alanlarında da aynı şekilde tekrarlanması çok zor ihtimal. 2024 bambaşka koşullarla girilecek. Ha, burada şöyle bir şey var. İmamoğlu ve Yavaş ayrıca siyasi aktörlere dönüştü. Onu unutmayalım. Yani şu anda siyaset yaptıkları partilerden bağımsız olarak bu kişiler özellikle kendi adaylık, eğer aday olmak istiyorlarsa, kendi adaylıklarını örgütleyebilirler. Yani Mansur Yavaş için İyi Parti, işte İmamoğlu için İyi Parti ve HDP belki aday çıkarmayabilir, ama bu kararın bir önceki seçimden farklı olarak bunun pazarı daha kuvvetli yapılacak. İyi Parti'nin durumunu hep biliyoruz. Mesela 2019'da pek çok büyük ilde CHP'yi destekledi. Ve şu an elindeki kaç tane belediye var? Yani 20 tane ilçe belediyesi falan var. Bu %10'lara ulaşan bir parti için çok düşük bir sayı. Ama mesela bu arada İyi Parti ve MHP arasında bir rekabet var biliyorsunuz. Milliyetçi cenah bakımından, geldikleri yer bakımından, elitler arası çatışmalar bakımından. Milliyetçi Hareket Partisi'nin parlak görüntüsü karşısında İyi Parti daha sönük kalmakta. Yani bunu da bir şekilde halletmeleri gerekiyor. O yüzden daha agresif bir büyüme politikasını benimseyeceklerdir. Aynısı HDP için de geçerli. Yani ittifakı kabul etseler bile, ben edeceklerini düşünmüyorum, ama çok daha sert, çetin pazarlıklar içerisine girmelerini beklemek daha rasyonel.
Hocam bu Berk Oktay Emre, o da bizim kanalın müdavimlerinden sağ olsun, şöyle demiş: İstanbul'a karşılık İzmir, Ankara'ya karşı Çankaya, İyi Parti ancak böyle ikna edilir. Evet, yani koz yükseltecektir İyi Parti. Bir izleyicimiz de Yavaş'la alakalı espri yapmış. Yavaş 2024'ten sonra çorba zinciri açar demiş. Hocam peki, şimdi ben hep şunu düşünüyorum. Şimdi bu seçimi siyasi elitler, muhalif siyasi elitler, yani seçmen için bir ölüm kalım mücadelesi haline getirdi. Seçmen bu seçimleri öyle algıladı ve seçim sonuçları muhalefetin çuvallamasıyla müncer oldu. Ve siz de biraz önce dediniz ki kitlenin psikolojisi epey bozuk. Doğru. Şimdi bu noktada ben şunu düşünmeye başladım. Sayın Cumhurbaşkanı kabinesini açıkladı işte cumartesi günü. Kabineyi işte 2018'e nazaran daha rasyonel bulanlar oldu. Daha makul isimlerin kabinede yer aldıklarını dile getirenler oldu ki ben de onlardan biriyim. Yani çok büyük bir umudum yok ama ismen bakıldığında daha şey, böyle makul, böyle liyakatli isimler var. Şunu düşünmeye başladım. Diyelim ki AK Parti iktidarı, otoriter bir rejimin o sapaktan geri dönmesi çok zor. Henüz bunun doğru dürüst bir örneği elimizde de yok. Bunu biliyoruz ama diyelim ki Sayın Erdoğan biraz otoriterliğin dozunu azaltmaya başladı ve ekonomide de görece bir iyileşme kat etti. Bir yıl içerisinde falan. Hep şunu sordum ya. O zaman muhalefet, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, hani HDP'nin yaslandığı bir muhalif siyasa var. O ayrı, etnik temele dayanan bir siyaset var sonuçta. Bunlar seçmenlere ne anlatıyor? Yani muhalefetin de iktidarın otoriter politikaları zaten bu muhalefetin çoğu defosunu örtüyordu. Eğer bu dediğim olursa, spekülatif bir soru soruyorum. Bu muhalefet açısından da son derece bir kötü olmaz mı? Menfi etkileri olmaz mı bu durum? Siz ne diyorsunuz? Bir de
Aslında
böyle
tabii.
tartışmalar yapılıyor. Yani iktidar bu sapaktan geri döner mi?
Yani Nurettin Hocam şöyle bir durum da var. 14 Mayıs'a kadarki tablo bakımından ekonomi temelli bir dil kullanıldı. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve çevresindekilerin böyle tercihi de vardı. Yani ekonomi çok kötü durumda. Dolayısıyla biz ekonomik sorunları ön plana çıkaran bir süreci işletmeliyiz. İşte örnekleri daha çok bundan vermeliyiz. Ekonomi batıyor algısını yerleştirmeliyiz. Hatalardan bir tanesi de biraz bunda kaynaklandı. Mesela rasyonel açıklama yapsalar biraz bunlar üzerinde de konuşurdu. Kendileri yapmadığı için biz de o süreci kendimizce yorumlamak zorunda kalıyoruz. Ya halbuki ekonomik kriz olsa dahi Türkiye'de bir ekonomik krizin olduğunu iktidarın kendisi de kabul ediyor. Ama şöyle bir durum var. Ekonomik krizden farklı sınıfların ve toplumsal kesimlerin etkilenme düzeyleri birbirinden farklı. Yani mesela büyük bir kentte yaşıyorsanız, orta ve üst sınıfsanız ve devletle olan temasınız aslında özel sektör içerisindeyseniz, sizin bu krizden etkilenme olasılığınız çok daha yüksek. Ve muhalefetin en fazla taban kazandığı yerler de burası. Ama biraz daha taşraya doğru gittiğinde, dayanışma ağların güçlendiğinde, orta ve alt sınıfa yani hayattan talepleri o kadar da aşırı olmayan ya da başka bir tür daha orta sınıf konformizmine alışkın öyle bir yaşantısı olmayan insanların ekonomik krizden muhalefetin anlattığı kadar yoğun bir şekilde etkilenmediğini görüyoruz. Yani bu ekonomik kriz meselesi zaten 14 Mayıs, 28 Mayıs sürecinden önce de bence aşırı şekilde vurgulandı ve yanlış bir şekilde. Halbuki bunun ideolojiyle, kimliklerle, işte başka meselelerle dengelenmesi lazım. Mesela kültür alanı böyle bir işte vaktimiz var mı bilmiyorum da mesela milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği yani normalde muhalefetin zemin kazanacağı, mevki kazanacağı, yeni kimlikler inşa edebileceği alanlar boş bırakıldı. Ekonomi temelli bir çözümleme yapıldı ve bunun üzerine gidildi. Bu çok ciddi bir hataydı. Evet iktidar ekonomi düzeltebilir ve düzeltirse ya da kısmen düzeltebilir. Tamamen olmaz da bu. Kısmen düzeltirse seçmendeki ya da kararsız seçmendeki algı iktidar lehine daha da olumlu hale gelecek ve muhalefetin başarı şansı çok daha azalacaktır 2024 bakımından. Böyle bir risk var. İşte o yüzden belki de yani şöyle bir durum da var. Yani muhalefet zaten değişmek zorunda Nurettin Hocam çok net. Ama yani kendileri böyle bir zorunluluk hissetmiyorlarsa bile Türkiye'nin koşulları ve bu arada siyaseti sadece onlar yapmıyor. Bir de iktidar tarafı var. Yani rakipleri var. Rakiplerinin siyaset yapma tarzı da Türkiye'ye vaat ettikleri de onu değişime zorlamak zorunda. Ekonomik krizin biraz daha gerilediğini ve büyük kentlerde özellikle yaşam seviyesi bakımından kısmi bir rahatlama yaşandığını biz hissedersek bu muhalefeti olan desteğin daha da azalmasına yol açacaktır. Onlar yeni bir söylemle karşımıza çıkmadıkları müddetçe.
Hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir söyleşi oldu, program oldu. Sorularımız var, şimdi ona geçeceğiz. Maalesef ben seçimden önce, 3-4 ay önce söylemiştim galiba. Türkiye'deki muhalif seçmen ve muhalif siyasal elitler arasında bir öncelik, çıkar noktasında bir öncelik ayrımı var. Bu çok doğaldır ama Türkiye'de bu makas giderek açılıyor ve seçmen değişim görmezse muhalif seçmen, kararsızlar ya da bir kere şansını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana deneyen eski AK Partili seçmendi ki onlar bence az Erdoğan konsolide etti. Tekrar
Evet.
yuvaya dönecektir diye düşünüyorum. Sorularımız var. Kemal Cem Bey sormuş, ilk soruyu o sormuş. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve kaybedilmesi sonrasında muhalif kesimin Alevilere bakışı değişir mi?
Şimdi bu Alevilik meselesi gerçekten çok üzerine yani işte biz siyasete dair bir şey konuşuyoruz. Ama Alevilik aynı zamanda uzun bir süre Türk toplumundaki genel işte Sünni Türk mutabakatının dışında kalan da kesimleri karşı gelmekte. Dolayısıyla onlar hakkında onlar üzerine konuşurken daha dikkatli olmak lazım. Ben de kendi dikkatimi gösteriyorum. Bence herkesin o dikkati gösterdiğini düşünüyorum. Muhalif kesim bakımından şöyle bir şey var. Bunu hissediyoruz biz medyada, sosyal medyada. Yani Kılıçdaroğlu'nun kalması konusundaki asıl direncin Alevi kökenli delegelerden, belediye başkanlarından filan orada bir iç asabiye durumunun olduğu ve ne dair bir sinyal alıyoruz. Bu sinyal geriye kalan muhalif kesimde yani işte Kılıçdaroğlu mesela Alevi olmayan CHP'lerde ya da ne bileyim İyi Parti'nin büyük bir kısmında bu kesime yönelik olumsuz değerlendirmenin sayısında artışa yol açacak. Ama yani işte bu Alevilik tartışması biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sırasında da uzun uzun konuşulmuştu. Yani şimdi şöyle Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti seçmenlerin bir kısmında çok açık bir şekilde Alevi adaya oy vermeme eğilimi var. Evet doğru.
Var.
Ama evet var. Yani sosyolojik olarak da tespit edilmiş bir şey. Ama şöyle bir şey yok. Yani Türkiye'deki mesele ne bileyim Türkiye bir Lübnan değil. Irak değil. Yani Türkiye mezheplere göre siyasi tercihlerin ön plana çıktığı, yani daha doğrusu siyasi tercihleri değerlendirirken mezheplerin ve dinlerin birinci faktör olduğu bir ülke değil. Bizim yani muhafazakarı da öyle olmayanı da bayağı sekülerleşmiş bir aslında seçmen tabanımız var. O yüzden Alevilik önemli bir parametre ama yani birinci parametre değil bana göre. Yani bunun ayrıca konuşulması lazım. Yani yokmuş gibi davranmayalım. Evet, yokmuş gibi davranmayalım ama yani işte Alevi olup olmaması süreçleri etkiler ya da muhalefetin tavrını da etkiler. Ona çok katılmıyorum bu yorumda.
Hocam ben zaten Kemal Bey'in seçimi kaybetmesindeki faktörlere baktığım zaman kendisinin Aleviliğinin bunun en sonlara da falan olduğunu düşünüyorum. Ondan önce bir sürü
Ben de aynı kanaatteyim.
hata yaptı. Onur Bekmezci'nin bir yorumu var. Kılıçdaroğlu partiyi değiştirdiğine bir yok. Bundan önce bir yorumu vardı, özür dilerim. Parti içi muhalefet için imza verecek delegelerin çocuklarının belediyelerdeki işlerinden çıkarmakla tehdit edildiği herkesin dilinde demiş. Bununla alakalı çok kısa bir yorum yapayım. Zaten gerekli imzayı toplamak zordu. Mesela 2014'te Muharrem Bey 177 imza toplamış. Onun yaklaşık 3 katı oy almıştı. Yani bu imza
Evet.
sayısı kurultayda alınan oylarda her zaman örtüşmüyor. Çünkü imza atmak aynı zamanda eğer adayınız kaybederse bir bedel ödemeyi de beraberinde getiriyor.
Doğru,
Böyle
evet.
dedikodular çıkabilir. Bunlar çok gerçek değildir diyemem. Maalesef Türkiye'de siyasetin bu tür tarafları da var. Bir sorumuz daha var. Alperen Morava beyefendi sormuş. İyi akşamlar. Ben Erdoğan'ın seçimi kazanmasını AKP ve Erdoğan'ın oluşturduğu yankı odası sayesinde kazandığını ve muhalefetin yankı odasındaki seçmene hitap edemediğini düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yankı odasındaki seçmenin Erdoğan'a seçimi kazandırmasında sizce rolü var mıdır? Sanırım herhalde biraz açabilirse sevinirim Alperen Bey. Yani sosyal medyada bir yankı odası tabiri var ama onun Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki muadili işte sokaklarda sosyal medyası olmayan 30 yaş,
Evet,
35 yaş üstü, 40 yaş üstü bir seçmen grubu var. Onları mı kastediyorsunuz? Yani muhalefet AK Parti seçmenlerine mi ulaşamadı? Biz böyle şey yapalım, böyle sorduğunu vehmedelim izleyicimizi. Ne dersiniz hocam?
Nurettin Hocam, şöyle bir durum var. Bir epistemolojik duvarın olduğu açıkça ortada. Yani A Haber izleyenler Halk TV izlemiyor. Tersi de doğru filan. Epey süreden beri kişiler kendi algılarını oluşturmakta kullandıkları kaynakları birbirinden ayrıştırmış durumdalar. Ayrıca ortak kamusal alan da çöktü. Yani televizyonlar zaten paylaşılmış durumda. Televizyonlardaki aktörler de öyle. Gerçekte diyalog olmuyor. Yani tarafların kompartmanlarından kendi kitlelerine seslendiği monologlar olmakta. Ama yankı odasından kastım sosyal
Doğru, doğru
medyaya
anladım.
erişimi olmayan
Doğru anladım.
sokaklardaki seçmen. Evet, sokaklardaki seçmenler için de ayrıca bir şey söylemek lazım. Ama burada sorun şu, yani iktidarla muhalefet arasındaki oy oranı da birbirine yakın bu arada. Yani bir 10 yılda bir çakılı bir durum var. 52'ye 48, 51'e 49 neyse. Ama burada hani değişim isteyen, bundan memnun olmayan muhalefet tabii ki. Dolayısıyla bir şey yapacaksa bu epistemolojik duvarı aşacaksa, aşmak istiyorsa o görev muhalefetin görevi. Yani iktidar ve çevresindeki kitleler bir ölçüde Erdoğan'dan da, onun yönetim tarzından da, devlet aygıtının işleyişinden de memnunlar. Yani onlardan, yani siyasetteki yapıdan memnunlar. Dolayısıyla onlardan bir şey beklemek, yani beklenebilir aynı zamanda. Herkes bence diyaloğa açık olmalı da, hani insan olarak, vatandaş olarak, seçmen olarak. Ama yani siyasette değişim talep edenlerin daha fazla gayret göstermesi lazım. Ama tabii şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi orada işte özne faktörü devreye giriyor. Yani söylediğiniz söz önemli ama bunu kimin söylediği de önemli. Ben uzun süreden beri şu tezi savunuyorum. Bir sağ popülizm var. Erdoğan'ın şahsında somutlaşan. Sağ popülizmi öyle bir seçeneği var mıydı zamanında o da tartışılır ama Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler bunu bir sol popülizmle aşmayı falan tercih etmediler. Aksine diğer sağ partilerle işbirliği yaparak bir tür koalisyon, demokrasi koalisyonu denemesiyle aşma yolunu tercih ettiler. Bir sağ popülizmin ancak başka bir sağ popülizmle aşılabileceği kanaatindeyim. Burada da popüler özne çok önemli. Yani Erdoğan'a karşı en az onun kadar popüler bir sağ özneye bir ölçüde ihtiyacımız var bu seçimler bakımından. Ama baştan strateji böyle kurulmadı. Hatırlarsanız Türkiye'de epey bir vakit aldı onun konuşulması. Kazanacak aday tartışması vardı. Herkes bu tartışmayı bir yönünden besledi, üretti, değiştirdi, dönüştürdü. Kazanacak aday tartışması biraz böyle bir şey. Yani sonuçta siyasi stratejileriniz biraz toplumsal yapınızla paralel gitmek zorunda. Bu şu demek değil ama toplum böyle, biz de böyle davranın. Öyle değil tabii. Siyaset kurumu toplumu değiştirebilir. Evet. Ama yani bunun için daha fazla emek sarf etmek lazım. Kılıçdaroğlu 13 yıldır genel başkan. Bence yeterince süresi vardı. Bu dönüşümü tam olarak gerçekleştiremedi. Dolayısıyla topluma uygun bir adayla çıkılması, Kılıçdaroğlu dışında bir adayla, bence işleri çok daha kolaylaştırırdı. Ve ileride de aynı şeyle deneyecekse muhalefet, hani yerel seçim kazanmak istiyor, genel seçim kazanmak istiyor ya, yani benzer sorunlarla karşı karşıya gelecek. Sokaktaki seçmen bakımındansa yani sosyal medyanın gerçekliğiyle gerçekliğimiz arasında bir fark var. Tıpkı anketlerde bize söylenen şeyle aslında olan şey arasındaki fark da olduğu üzere. Yani burada bence birbirinin alternatif yapıların işletilmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi aslında örgütsel yapısı güçlü olan bir parti. Ama eğer bunda bir zayıflık varsa üyeler bakımından, örgütlenme biçimi bakımından bunun düzeltilmesi lazım. İşte ama bu sorunun yanıtı da işte konunun, bu söyleşinin başındaki soruna dikkat çekiyor. Yani bir kurumu düzeltmenin yolu aşağıdan yukarı hareketliliğe izin vermekten geçiyor. Çünkü Nurettin yanlış yaptığı yerde Armağan devreye girer. Onun yanlış yaptığı yerde Alperen devreye girer. Böyle ki bir hareketlenme olur. Ama bunun yerine emir komuta zinciriyle yukarıdan aşağı bir direktif gelirse yeterince hareketlenme olmayacaktır. O yüzden CHP örgütü, mesela bu konuyu biz seçim gecesi de tartıştık değil mi? Sandıkların kontrolü bakımından ıslak imzalar niye gelmiyor falan filan. Yani CHP aslında çok geniş bir örgüte sahip. Ama mesela Adalet ve Kalkınma Partisi kadar, onun örgütü kadar canlı değil. Halkla yeterince temas kuramıyor. Bu örgütsel sorunun da giderilmesi gerekiyor. Ama bunun için de bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Geçmişte işte Halkçı Ecevit dönemlerini falan hatırlayalım. Yani böyle denemelerin olduğu ve başarılı olduğu yılları da hatırlayalım. Tabii 70'li yıllar başka, şu anki Türkiye toplum başka ama demek ki bu parti geçmişte böyle denemeler yaparak sağ partiler karşısında da köylere, fakir mahallelere falan ulaşmanın bir yolunu bulmuş. Geçmişte bulduğuna göre pekala şu anda da bulabilir.
Hocam müsaadenizle ben de bir ekleme yapabilir miyim? 30 saniye Alperen.
Evet.
Şimdi bazı büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi yerel medyaya reklam vermemiş. Bu son derece vahim bir hatadır. Yani ve yerel medya iktidar baskısından ötürü kabul etmediği gibi bir şey değil. Hakikaten vermemiş. Hatta Fatih Altaylı seçim sonrasında bir yazı yazmıştı. Bu para nerede kardeşim diye. Çünkü CHP korkunç bir para harcadı.
Evet, seçim. Çok fazla.
Çok fazla. İstanbul-Ankara otoyolunda hep ben Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'ın doğru zaman doğru adam afişini gördüm. Acaba bir izin mi verilmeli? Burada kamu gücünü kullanarak CHP'nin poster, afiş, seçim materyalleri işte red mi edildi diye araştırdım, sordum. Öyle bir şey yok. CHP böyle bir şey yapmamış, tenezzül bile etmemiş dedi. Şimdi sizin anlattığınız işin farklı bir boyutu, ben de biraz kampanya düzeyinde bakıyorum. Yani verilen vaatlerin çoğu sosyal medyada verildi hocam. Yani mitik meydanlara tekrar bile etmedi Sayın Kılıçdaroğlu. Hani evet, işte siz demin dediniz ya, sosyal medya Türkiye'yi ne kadar temsil ediyor? Benim en son bu yayınlarda bunu çok tekrarladım. En son okuduğum oran %17'den 21'e çıkmış. Onun o 21'in içerisinde de sadece muhalif blok yok. Daha doğrusu sadece siyaset yok. Spor var, magazin var. Tabii, işte başka tabii. Bu gamer, geekler denilen onların bir dünyası var. Yani çok küçük bir kitleyi üzerinde yoğunlaştırdı kampanyasını. Ona rağmen işte fark yine 10 senede olduğu gibi %44'lerde kaldı. Evet. Neyse hocam, çok uzatmayın. Vaktimiz de azalıyor. Son bir sorumuz var. Kıymetli izleyicimiz Makul Türk Beyefendi'den. Bunu da yanıtlayıp programımızı bitirelim hocam. Kıymetli hocalarım, iyi akşamlar dilerim. Çok keyifli bir yayın oldu. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki süreçte siyasette dengelerin belirlenmesinde Türk milliyetçiliğinin daha fazla belirleyici olacağını düşünüyor musunuz?
Bunu önemsiyorum, milliyetçilik meselesinin. Birkaç nedenden dolayı. Bir kere CHP'deki eksikliklerden bir tanesini işaret etmesi bağlamında çok önemli. Mesela Atatürk milliyetçiliği tartışması. Epey süreden beri, yani Kılıçdaroğlu ve ekibinin iktidara geldiği yılları hatırlayalım ve Türkiye'nin o dönemki siyasi koşullarını filan. Kendisi Atatürkçü olarak görenlerin iktidara bakışında antidemokratik bir yanda vardı. Yani gerekirse darbeyle filan indirilir. Ya da demin türban tartışmalarını filan hatırlayalım. Ya da Avrupa Birliği'ne bakışı hatırlayalım. Ulusalcılık diye bir şey var. Onun kendisini hatırlayalım. Evet. Ama Atatürk milliyetçiliği son kertede cumhuriyetçi bir yurttaş milliyetçiliğidir. Pekala, Atatürk milliyetçiliği dönüştürülebilirdi. Ve bugünlere aktarılabilirdi. Bunun yapılmamış olmasının bedelini 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta ödedik. Yani Türkiye'de 2,5-3 milyon kişi, epey de bir genç var onun içerisinde. Ben, bu arada sandığa gitmeyenlerin bir kısmı da öyle olabilir. Erdoğan'a oy vermek istemeyen ama Kılıçdaroğlu'nda yeterince Atatürkçü bulmayan bir kitle var. Böyle bir gerçek var. Böyle milyonlarca olan sayısı. Bunun dönüşümü konusunda, hani program içinde söyledim ya, ya bütün tartışmanızı, söyleminizi, kampanyanızı ekonomi üzerine kurarsanız bu meseleler de işte geride kalıyor. Bir kere Atatürk milliyetçiliği ilgili bir tartışma açmak lazım. Yani mesela çok şeydir, tuhaftır. Biliyorsunuz Özdağ'la bir protokol falan imzaladılar. Yani işte yani altı oktan bir tanesi milliyetçilik. Milliyetçilik üzerinden protokolü bir başka partiyle imzalıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çok tuhaf bir durum. Yani normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçi hassasiyetleri daha yüksek bir düzeyde temsil etmesi gerekirdi. Ve milliyetçilik, yani demokrasi uzlaşmayan yanları da var ama sonuçta demokrasilerin bir tarihi var. Bütün demokrasiler ulusal demokrasidir. Milliyetçilik pekala demokratik mobilizasyonu arttırabilir. Arttırıyor da zaten Türkiye örneğinde de. O yüzden bir kere Atatürk milliyetçiliği ilgili bir tartışma açılması ve CHP elitlerinin ve bu konu hakkında düşünen muhalefetteki herkesin bu meseleyi uzun uzun düşünmesi lazım. Türk milliyetçiliği meselesi de, yani evet, milliyetçilikte bir artış var. Bunun bir nedeni, yani bir nedeni ekonomik kriz. Yani ekonomik kriz dönemlerinde milliyetçili düşüncelerin, ama içe kapanmacı milliyetçi düşüncelerin ön plana çıktığını biz görürüz. Türkiye özgü değil. Sağ popülizmle eklemlendiği yanlar da var. Mesela Erdoğan da milliyetçi bir dil kullanma eğiliminde. Bir nedeni de şu, 14 Mayıs öncesi süreci hatırlayalım. Yani HDP'nin aday çıkarmaması ve hatta tamam, bazı kasetler montajlı falan, doğru, evet, öyle sorunlar vardı ama hatırlayalım, PKK yöneticileri Kılıçdaroğlu lehine açıklamalar yaptılar, değil mi? Yani Türk milliyetçiliğinde şöyle bir şey oluştu, kaygı oluştu. Kılıçdaroğlu iktidara gelirse, tamam, Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun seçim aygıtı da bu kaygıları yükseltti, evet doğru, ama bu sonuçta bir seçim, herkes kendi elindeki enstrümanı kullanıyor. Yani HDP'nin kilit parti olması, Kürt hareketinin kilit hareketi olması. Bu arada Kürt hareketi de kendisini böyle görüyordu. Sonuçta biz karar vereceğiz kimin cumhurbaşkanı olacağını, değil mi? Yani Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı, uzun bir süre yani kendileri aslında kimin Yani olacaklarını kendilerinin karar vereceğini, Kürt hareketinin belirleyici olduğu kanaatindeler. Bu bir antitezi güçlendirmiş olabilir. Madem öyle HDP mi karar verecek bu ülkenin geleceğini? Türk milliyetçilerindeki oy patlamasının bir nedeni de bu. HDP karar vermesin diye, yani belki de o ana, yani Muharrem İnce'ye, neyse onun siyasetten gidişi de ayrı bir sorun. Yani oraya oy verenler ya da MHP'deki oy artışı ya da kendi insanların hangi partide olursa olsun bulundukları partilerde dahi milliyetçi dili daha yüksek bir düzeyde aktarmasının bir nedeni de bu. Yani burada bir Kürt hareketiyle eklemlenme düzeyinin Türk milliyetçilerindeki kaygı düzeyinin de arttırdığı da açıkça ortada. Yani bunu da unutmamak lazım. Ben evet, son nihayetinde etkili olacağını düşünüyorum. Ama muhalefet bunu kontrol edebilir. Yani sonuçta neredeyse Türkiye'deki tüm ana akım siyasi partiler milliyetçi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, onların da kendilerine özgü bir milliyetçiliği var. Hepsi milliyetçi. Yani Türkiye'de milliyetçilik böyle bütün partileri kesen bir faktör. Dolayısıyla her parti kendince bir milliyetçilik yorumu geliştirerek tabanını genişletebilir. Kimsenin tek elinde değil. Ama ne yazık ki işte böyle ideolojik meseleler, kimlik meseleleri geri plana atıldığı bütün tartışma işte ekonomiye özgülendiği için burası boş bırakıldı ve bunun bedelini şeyde ödedi muhalefet. O an İnce'ye verilen %5'lik oy, 2,5 milyon oy. Sonra 28 Mayıs'a gelirken o oyun tümüyle şeye, muhalefete kanalize olmamasının temel nedeni budur. Bu konu daha çabalamaları ama tabii bu çabalama öyle işte bir söylem değişikliği, bir protokolü olmuyor tabii ki. Yani yıllar yılı buna gayret göstererek, içselleştirerek insanlara kendi milliyetçilik yorumunuzu aktarmanız lazım. O konuda ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bence bir eksiklik var. Altı oktan biri milliyetçilik olmasına rağmen ve partinin kurucusu da Atatürk olmasına rağmen bu konuda daha fazla vakit harcamaları gerekirdi ama ne yazık ki bu yola gidilmedi.
Hocam bu arada siz cumhuriyetçilik üzerine de teorik anlamda çok kıymetli çalışmaları olan bir akademisyensiniz. Ben bu
Teşekkür ederim.
istihbaratla çalışmalarınızdan hayli yararlandım. İzleyicilerimiz bilmeyebilir. O yüzden de size burada çok teşekkür ederim. Cumhuriyetçilik aslında milliyetçiliği bir anlamda liberalizmle de uzlaştırabilecek bir çatıdır bana göre. Yani
Evet, doğrudur.
Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetçilik üzerine biraz daha böyle ideoloji kurultayı gibi. Yani onu cumhuriyetçiliği bir üst kimlik olarak benimseseydi işte Deva Partisi'nin de, Gelecek Partisi'nin de, İyi Parti'nin de o masa etrafında bulunmanın bir temeli olabilirdi. Ama ondan hareket etmeyip tamamen anti Erdoğanizmi sırtınızı dayarsanız böyle oluyor. Hocam çok fazla vaktinizi almak istemem ama İrfan Bey ben onu sorayım.
Estağfurullah.
Yalnız çok açtık süremizi. 2 dakikayla yanıtlarsanız sevinirim. Sayın Armağan Hocam, biz neden demokratik bir hukuk devleti olamıyoruz? Bir demokratik bir hukuk devleti olmamız için toplumsal mutabakat henüz sağlanmadı mı? Milletimizin çoğunluğu monarşi bir yönetimden yana mı? Platon'un dediği gibi bu bir eğitim işi mi? Biraz İrfan
Bundan
Bey,
fazla soru var tabii burada.
bayağı bir soru ama çok kısa hocam. Çok kısa. İrfan Bey bir Aziz Nesin paylaşmamış. Buyurun size bırakıyorum ben şeyi,
Ya
cevabı.
şöyle tabii, ya bir demokratik seviyesi bizden daha ileri olan ülkelerin tarihlerine bakalım, demokrasi tarihlerini. Yani İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne falan. Demokrasi bilindiği üzere Nurettin Hocam, inişli çıkışlı bir rejim. Ve ayrıca en başından itibaren demokrasiyle onun alternatifi arasında bir organik bağ da var. Demokratik rejimler çok kolay bir şekilde otoriter rejimlere dönüşebilir, uygun koşullar altında. O belki de işte cumhuriyetçilik burada da devreye girer. Yani halk iktidarının hukukla sınırlanması noktasında işte bir takım önerileri, öngörüleri içinde barındırmakta. Yani Türkiye'nin demokrasiye eklenmeme düzeyinin bir sürü sorunu var. Bunların temeli bence benim gördüğüm yerde yani bireycilik, yani toplum, şöyle diyelim, devletçi, toplumcu bakış açısı çok ağır basmakta Türkiye'de. Yani bütün partilerde. Sorunları bireyci çözümü konusunda yeterince sosyolojik bir ivme kazanamıyor. Devlet, din ve aile arasında ciddi bir eklemlenme var. Ve dolayısıyla bireyler kendi özgür iradelerini ortaya koyamıyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Sonuçta bizim uymaya çalıştığımız ve tam olarak uyamadığımız demokrasi liberal demokrasi. Bu liberal demokrasi için birey gerekiyor. Hatta sınıfsal açıdan burjuva da lazım. Yani burjuvaziyi üreten ekonomik koşullar yeterince olgunlaşmadığı için ve bireyi de ayakta tutacak sosyo-kültürel yapı tam tesis edilemediği için demokratik hukuk devletimiz çok ciddi gerilemeler yaşamakta ya da yeterince bizi tatmin eder düzeyde ilerleyemiyor. Yani sonuçta şöyle bir şey de var. Türkiye tarihi çalışanlar çok iyi bilirler. Yani evet, pek çok şey değişiyor bizde ama bu epey şey de değişmiyor. Yani mesela bundan 100 yıl önceki, 90 yıl önceki gazeteleri, yayınları, tartışmalara baktığınızda yani bazı sorunları aşamadığımızı, hala devlet toplum ikiliği, merkez çevresi ikiliği, birey toplum gerilimi, bunlara sıkışıp kaldığımızı, işte laiklerle dindarlar arasındaki gerilim falan, bunlara sıkışıp kaldığımızı görüyoruz. Bu biraz hani bakış açımızı değiştirmeyi önermemiz lazım ama bu da büyük hareketlerin de önerebileceği bir şey. Yani bu ülkedeki bireycilik seviyesi ve burjuvazinin bu durumu böyle kaldığı müddetçe demokratik hukuk devleti, burada anayasamıza göre demokratik hukuk devletiyiz. Yani anayasadaki biçimsel bir ifade olarak kalır. İnsanlar bunu içselleştiremezler. Bu da yani CHP'nin de sorunu, bence İYİ Parti'nin de sorunu, HDP'nin de sorunu, MHP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hepimizin ortak sorunu. Çok kolay bir şekilde vazgeçebiliyoruz. Yani demokrasiden ve hukuktan çok kolay bir şekilde vazgeçiyorsak, yeterince toplumsal destek yoksa, ayakta kalabilir mi? Evet. Elitlerin şeyle, iradesiyle kalır. Yani elitlerin yönlendirmesiyle. Ama elitler de popülizm çağındayız sonuçta. Yani demokrasi aşağıdan yukarı bir talep olmadığı müddetçe elitler de daha otoriter bir şey. Yani halkın talep ettiği başka bir şeyi pekala da ön plana çıkarabilirler. Yani bu son soru çok böyle Türkiye'nin tarihsel sosyolojisine dair bir soruydu. Yani başka yanıtları da olabilir ama şimdilik zaman sınırında dikkate alarak burada kesin.
Evet hocam, çok teşekkür ederim. Tabii burada cumhuriyetçi değerlerin toplumda tam anlamıyla yerleşememesinin de etkileri var. Son şunu söyleyeyim, ben şu lafa çok karşıyımdır işte. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak yerine önce cumhuriyetçi düşüncenin değerlerinin ihyası lazım. Çünkü o olmadan yapılan bir taç takma seremonisi popülizmin kılıç kuşanmasıyla neticeleniyor.
Bizim evet, çok doğru bir fark.
Cumhuriyetin laiklik, kamusal faillik, yurttaşlık bilinci gibi bu değerlerin toplumda makes bulması, yerleşmesi lazım. Kıymetli hocam, çok keyifli bir sohbet, söyleşi oldu, program oldu.
Teşekkür ederim Nurettin hocam.
Çok teşekkür ederim. Bir sonraki programımızı da ilerleyen süreçlerde yaparız. Sizi yeniden konuk da almak isterim. İzleyicilerimizin
de ilgisi. Çok sağ olun Nurettin hocam. Herkese selamlar diliyorum. Umarım daha özgür yarınlara ulaşabiliriz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Özgürlük buluşmalarını takip etmeye, özgürlük araştırmalarını takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayan varsa, abone olurlarsa mutlu oluruz. Bizim seçim yayınlarımız bir müddet daha devam edecek. Herkese keyifli bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.
İyi akşamlar.